34. ayrım.
17. bölüm. Rahatsız, delik deşik ve kabuslarla dolu bir uykudan sonra sabah şafak sökmeden uyandım. İlk işim kapıya gidip gazetenin gelip gelmediğine bakmak oldu. Tokmağı asılı olan naylon torba boştu. Gazete gelmemişti. Dönüp yine yatağa girdim ama uyumama imkan yoktu. Kalbim çırpınıyordu. O anda ilaç tekrar aklıma geldi. Gece niye düşünmemiştim acaba? Gri tabletler 4 bölümlüydü. Filiz 4'te 1 almamı söylemişti ama ben yarım aldım. Kalbimi yatıştırmak imkansız gibi geliyordu bana. Gazetenin bu kadar erken gelmeyeceğini bile bile 3 kez daha baktım. Son bakışımda naylon torba yine boştu. Ama merdivenlerden ayak sesleri geliyordu. Demek ki kapıcı dairelerin kapılarını asılı torbalara ekmek ve gazete bırakmaya başlamıştı. İçeri girip kapının arkasında bekledim. Kapıcının ayak sesleri yaklaştı, naylon torbanın hışırtısını duydum. Sonra sessizlik oldu. Hemen kapıyı açıp torbayı aldım, gazeteyi çıkardım. Birinci sayfada benimle ilgili bir haber yoktu ama ikinci sayfada kocaman resmimle karşılaşınca beynimden vurulmuşa döndüm. Mahcup bir gülümsemeyle objektife bakıyordum. Resmimin yanında tırnak içinde "Çok hoş adamdı" başlığı vardı. Altına "Üniversite skandalındaki kilit kadın muhabirimizle konuştu" yazısı uygun görülmüştü. Bir de Max'ın resmi vardı. Haberse benim açıklamalarımın kıyısından bile geçmiyor, "Hoş bir adamdı, çok güzel keman çalıyordu" dediğim belirtiliyordu. Bu yayın idam fermanımdı. Artık bu toplumda, bu çevrede yaşayamazdım. Kan beynime sıçradı. Hemen telefona sarıldım. Evime gelen muhabir Sibel'i aradım. Henüz gelmediğini söylediler. 10 dakikada bir aradım. Dördüncüsünde kendisi çıktı. Avazım çıktığı kadar bağırdım. "Nasıl yaparsınız bunu bana? Size bunları mı söyledim ben? Avukata gideceğim. Mahkeme eliyle tekzip yayın atacağım." Öylesine öfkelenmiştim ki sesimin yüksekliğini ve sözlerimi kontrol edemiyordum. Resimler ve tırnak içindeki alıntılarla haber öyle ustaca hazırlanmıştı ki ortaya yakışıklı ve yaşlı, keman çalan, romantik profesörle aşk yaşayan şıllık bir üniversite memuresi çıkıyordu. Dul olduğumda özellikle belirtilmişti. Bir süre sonra kendi çığlıklarım arasında kızın sesini duydum. "Özür dilerim" diyordu. "Haklısınız, ben de çok üzüldüm. Bence tekzip edin gerçekten." Şaşırdım. "O zaman ne diye yaptınız böyle bir kötülüğü?" "Emin olun ki sorumlusu ben değilim. Siz bana ne söylediyseniz onları yazıp verdim. Ne bir eksik ne bir fazla. Benim koyduğum başlık her şey iftira şeklindeydi." Ne oldu o zaman?" Kısık sesle "Sayfa editörü böyle uygun görmüş" dedi. "Ben küçük bir muhabirim. İstedikleri haberi getiririm. Nasıl yayımlayacaklarına onlar karar verirler." "Bana niye bu kötülüğü yaptılar ki?" diye sordum. "Hiçbirini tanımam etmem. Hiç mi gerçeğe saygıları yok? Ben bu haberle nasıl yaşayacağım şimdi?" Muhabir "Haklısınız" dedi. "Samimi olarak üzüldüğüme inanın. En iyisi mahkeme eliyle tekzip." Bunları çok alçak sesle söylüyordu. İçtenliğine inandım. "Size bağırdığım için özür dilerim" dedim. "Zarar yok" dedi. "Sizi çok iyi anlıyorum." Telefonu kapatırken Kerem'in sesiyle zıpladım. "Ne oldu anne, kime bağırıyordun?" "Önemli değil" dedim. "İşle ilgili bir aksilik oldu da gel kahvaltını hazırlayayım." Kerem'i yolladıktan sonra Tarık'ı aradım. Olup biteni, gazetenin tutumunu anlattım. Bir avukata ihtiyacım olduğunu söyledim. Bu işlerle yalnız başa çıkamazdım. Sakin olmamı, paniğe kapılmamamı söyledi. Avukat bulacaktı. Hem o gazetede de arkadaşları vardı. Haberi düzeltmelerini rica edecekti. "Biraz dişini sık" dedi. "Burası öyle bir ülke ki en büyük skandallar bile bir haftada unutulup gidiyor. Emin ol, kimse hatırlamayacak bile. Yakınlarım, komşularım, iş arkadaşlarım hatırlayacak ama" dedim. "Hem bu haksızlığa isyan ediyorum." "Oho" dedi. "Buna gelene kadar ne haksızlıklar oluyor bu ülkede. Adam öldürenler serbest bırakılıyor. Tecavüz edenler 1-2 sene yatıp çıkıyor. Haksızlık mı ararsın? Bu seninki çok küçük bir olay. İnan bana." İtiraz eder gibi değil de söylediklerimi destekler bir ses tonuyla dertleşir gibi konuşuyordu. Ama yine de benim durumumda olan biri için sözlerinin bir anlamı yoktu. "Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedim. "Benim yerimde olsan böyle konuşmazdın." "O da doğru" dedi. "Ama benim söylediklerim de doğru." Bir süre telefonda sessizlik oldu. Sonra devam etti. "İstersen birlikte basın toplantısı yapalım. Nişanlımdır, ona inanıyorum. Böyle bir şey yapmadı diyeyim. El ele tutuşur, objektiflere tatlı tatlı gülümseriz." "Aman" dedim, "kalsın. Her şey daha beter olur. Boyu devrilesecek karı bir de nişanlıymış derler." "Bugün ne yapacaksın?" "Üniversiteye gideceğim" dedim. idari soruşturma açmışlar. Daha sonra beni ara, seni avukatla görüştüreyim. Gerekirse üniversiteyi de dava ederiz. Bu çocuğun bu kadar iyi kalpli olduğunu bilmezdim. İnsanlar zor günlerde belli oluyor. Ama içimde yine de bir sıkıntı vardı. Tarık, yazılan her şeyin yalan olduğunu sanıyordu. Üniversiteyi dava etmeyi falan bu yüzden mantıklı görüyordu. Ama tanıklar benim Max'la yarı çıplak yatağa girdiğimi, baş başa yemekler yediğimi, onun odasında gecelediğimi, hatta odaya içki getirttiğimizi anlatacaklardı. Masumdum ama bu masumiyeti kime anlatabilecektim ki? Ciddi bir kıyafet giyip üniversiteye gittim. İlaç beni biraz sakinleştirmişti. İmalı bakışlara, gülüşmelere, fısıldaşmalara hazırlıklıydım. Doğrudan doğruya genel sekreterin odasına gittim. Bu kez göğüslerime bakmadı. Son derece ciddiydi. "Oturun Maya Hanım," dedi. "Üniversitemizi çok zor bir duruma soktunuz." "Hayır," dedim. "Kabul etmiyorum. Basının yazdıkları yalan. Ben yanlış bir şey yapmadım." Genel sekreter beni arayıp rektör beyin odasına götürdü. Özel kalemdekilerin bakışları arasında hiçbirine selam vermeden başımı dikerek mağrur bir biçimde yürüdüm. Rektör çok soğuk davrandı. Odasında birkaç hoca daha vardı. Genel sekreter, "Maya Hanım her şeyi reddediyor," dedi. "Hepsinin iftira olduğunu söylüyor." Rektör özel kaleme Süleyman'ı çağırmalarını söyledi. Süleyman yakınlardaymış herhalde. Çok çabuk geldi. Adam ezilip büzülerek girdi içeri. Ellerini önünde kavuşturup bekledi. Bana hiç bakmıyordu. Rektör, "Maya Hanım senin iftira attığını söylüyor," dedi. "Ne gördüğünü anlat." "Vallahi billahi iki gözüm önüme aksın, ekmek Kur'an çarpsın ki... Bırak yemin etmeyi de ne gördün onu anlat," diye azarladı yeminler etmeye başlayınca rektör sertçe. "O gün hava karanlıkken Şile'ye gittik. O adam deniz kenarında keman çalmaya başladı. Delirdi sandım. Sonra onu donmasın diye otele götürdük. Araba bozulmuştu. Ben Şile'ye tamirci bulmaya gittim. 3 saat sonra falan döndüğümde bu kadını o adamla yatakta çıplak gördüm." Rektör bana döndü. "Ne diyorsunuz bu iddialara?" "Doğru efendim," dedim. Benden itiraz bekleyen bütün heyet şaşkınlıkla sarsıldı. "Nasıl doğru?" "Söylediği her şey doğru." Hayretle birbirlerinin yüzüne baktılar. "O zaman suçunuzu itiraf ediyorsunuz." "Hayır, suçlu değilim." "Ne demek bu?" "Olayların özeti doğru ama anlamı bu değil. Profesör Wagner'le yatağa girdiniz mi, girmediniz mi?" "Girdim ama kastettiğiniz anlamda değil." "Peki nedir? Bir de sizden dinleyelim." Eski bir anısını canlandırmak üzere bizden Şile'ye gitmemizi istediği gün yılın en soğuk günüydü. 24 Şubat'ı hatırlayın lütfen. Bir de o ayazın Karadeniz kıyısında ne kadar şiddetli olabileceğini hayal edin. Kıyıda uzun bir süre duran profesör mutlak bir ölümle karşı karşıyaydı. Arabaya soktuk ama bozulmuştu. Ne kendi ne de kaloriferi çalışıyordu. İçinde olmanın hiç faydası yoktu. Profesörü tepenin üstündeki bir motele sürükledik. Orada da hiçbir ısıtma yoktu. Onu yatağa yatırıp üstünü örtümde morarmıştı. Elleri kasılmıştı. Ölmek üzere olduğunu anladım. Tam sustuğum sırada burada hiç ara vermemem gerektiğini düşünüp devam ettim. Hayatını kurtarmak için yatağa girip vücut ısımı ona aktarmaya çalıştım. Gerçekten işe yaradı ve hayatı kurtuldu. Daha sonra da zaten hastaneye kaldırdık. Raporları inceleyip şiddetli bir soğuğa maruz kalmış olduğunu anlayabilirsiniz. Konuğumuz olan Amerikalı bir profesörün soğuk yüzünden ölmesi gibi bir rezalette üniversitemizin adı karışmasın diye üstüme düşenleri yaptım. Bütün suçum bundan ibarettir. Hepsi yine birbirine baktı. Rektör önündeki kağıda anlamsız şekiller çiziktirmeye başladı. Afallamışlardı. Ne diyeceklerini bilemiyorlardı. "Bir şey daha var efendim," dedim. Rektör, "Nedir?" dedi. "Süleyman, yani şoförünüz, amcaoğlunu işe almanız için sizde ricada bulunmamı istedi." Ben bunu reddedince de kızdı ve intikam hislerine kapıldı. Ayrıca da bir suç işledi. Ne suçu? Profesörün Mercedes'e kalmış olan antika kemanının orada olmadığını söyledi. İlyas buna şahittir. Tamirhaneye gidip kemanı bagajda paçavralar içine sarılmış olarak bulduk. Ve çalınmaktan kurtardık. Profesöre iade ettik. Buyurun, bu da tamirhanede olaya şahit olan Rıza Usta'nın kartı. Kartı rektörün masasına bıraktım. Karşımdaki bütün duvarları yıktığımı hissediyordum. Kazanmak üzereydim. Süleyman işini kaybetme korkusuyla tir tir titremeye başlamıştı. Suç işlemeye meyilli bir şoförün iftirası ve size düşmanlık yapmak için fırsat kollayan bir gazetenin yalanları üzerine sadık ve namuslu bir çalışanınızın onuruyla oynadınız diye devam ettim. Ben bir anneyim. Toplum içinde saygın bir yerim. Öğretmenlikten emekli olmuş annem ve babam var. Bana bu muameleyi yapmanızı hiç beklemezdim. Rektörün kafasında bir şeylerin değiştiği açıkça belli oluyordu. Neredeyse ayağa kalkıp benden özür dileyecekti. Tam kazandığımı düşünmeye başlamıştım ki o uğursuz genel sekreter söze karıştı. "Size bir soru sorabilir miyim Maya Hanım?" "Buyurun hocam." Profesör hastaneden taburcu edildiğine sağlıklıydı değil mi? Evet, Pera Palası'nda kaloriferleri yanıyordu. Sözü nereye getirmek istediğini anlamıştım. Ama duraklayarak olumsuz bir durum yaratmamak için kesintisiz bir şekilde cevap vermeye devam ettim. Yanıyordu. Yani profesör Şile'deki gibi donmuyordu. Hayır, donmuyordu. Peki o zaman geceyi niçin onun odasında, onun yatağında geçirmeyi tercih ettiniz? Bu da mı hayat kurtarma gayesine yönelikti? Hayır efendim. Bir şişe Martel konyağını da profesörü daha çok ısıtmak için mi ısmarladınız? Bunların hepsinin açıklaması var dedim. Profesör çok acı çekmiş bir adam. İstanbul'da bulunduğu yıllarda başından korkunç olaylar geçmiş. Bunları bana anlatıyordu. Onu teselli etmek istedim. Genel sekreter bu sefer açık açık gözlerime bakarak güldü. Epey etkili bir teselli yöntemiymiş, dedi. Rektör hariç ötekiler de güldüler. Rektör galiba beni seviyor, dürüstlüğüme de inanıyordu. Ama sesini çıkaramıyordu. O anda oyunu kaybettiğimi anladım. Artık ne desem dinlemeyeceklerdi. Hikaye cinsel bir mecraya girmişti. Ve bir kez cinsellik açıldı mı başka konular ikinci planda kalırdı. Rektör çok üzgünüm ayağım dedi. Ama bu olaylardan sonra birlikte çalışmamız güç görünüyor. Bugüne kadarki mesainiz için size teşekkür ederim. İstifa etmeyi mi tercih edersiniz yoksa disiplin soruşturması sonucunda işten uzaklaştırılmayı mı? Nedense burada da hiç duraklamamam gerektiğini düşünüp hemen cevap verdim. İstifa dilekçemi hemen yazarım. Rektör diğerlerine çabuk bir şekilde ama tek tek baktı. Toplantı bitmiştir dedi. Hiç oyalanmadan kalkıp çıktım. Odama gittim. Bilgisayarda bir Word sayfası açıp haksız bir iftiraya kurban gittiğim ve üniversite yönetimi beni desteklemediği için istifa ediyorum. Saygılarımla yazdım. Bu yazıyı bastım, imzaladım ve masamın üstüne bıraktım. Raflardan bana ait olan kitapları, masanın üstünden Kerem'in resmini, zamanla çekmecelerde birikmiş krem, tarak, burun damlası gibi ıvır zıvır aldım ve kimseye veda etmeden bir daha dönmemek üzere o binayı terk ettim. Aslında arşivdeki Nermin Hanım gibi gerçeği anlatarak vedalaşmak istediğim kişiler vardı. Ama o anda bunu yapacak gücü bulamıyordum kendimde. Çünkü ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Ve takside kendimi tutamadım, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Zavallı şoför ne yapacağını bilemedi. Geçer be abla, üzülme, dedi. Bir tek ölüme çare bulunmaz. Sirkeci garının önüne geldiğimizde biraz açılmıştım. Krizim yatışmıştı. Şoför, abla istersen sana simitle çay alayım, dedi. Yok kardeşim, dedim. Sağ ol ama istemem. Galata Köprüsü'nü geçip Karaköy'e geldik. Şehir hatları vapurlarının biri gidip biri geliyordu. Martılar da onları takip ediyordu. Sandallarda satılan balık ekmek kokusu kaplamıştı ortalığı. Şoför bu sefer de "Abla bir balık ekmek alayım mı?" diye sordu. "Belki canın çekmiştir. Taksimetreyi kapatırım, merak etme." "Sağ ol kardeşim," dedim yine. "Çok teşekkür ederim ama sen beni bir an önce evime götür yeter." Zavallı genç çocuk dertli bir kadına yardım etmek için çırpınıyordu ama elinden hiçbir şey gelmiyordu. Anadolu'nun kadim geleneklerine göre her acının ilacı yemekti. Ne kadar üzüntülü bir olay yaşarsan yaşa yemek tedavi ediciydi. Antakya'da anneannem öldüğü zaman komşular bir ay evde yemek pişmesine izin vermemişlerdi. Her bir komşu sırayla ziyafet sofraları kurmuştu. Yemek hep ölmüşlerin ruhu için yeniyordu. Sanki o ruhlar besinlerden yararlanacakmış gibi. Ama bu adetleri bugünün materyalist mantığıyla yargılayanlara ve küçümseyenlere kızardım ben. İnsanoğlunun teselli için binlerce yıl içinde geliştirdiği formüllerden biriydi bu ve bence gerekliydi. Eve geldiğimizde şoför para kabul etmek istemedi. Abla, bu acılı gününde senden para mı kazanacağız? Helal hoş olsun, diye tutturdu. Aslında acımın ne olduğu konusunda hiçbir fikri yoktu. Merak da etmiyordu. Onu ilgilendiren acılı oluşumdu. Taksi parasını vermek için epeyce uğraştım. Eşyalarımı eve bıraktıktan sonra Tarık'ı aradım. Fiyakalı Jaguar'ıyla gelip beni aldı. Gazeteyi okumuş olan komşular neler düşünecekti kim bilir. Yaşlı profesörün üstüne bir de genç ve zengin bir adam çıkmıştı. Tarık beni Paper Moon'a götürdü. Herkesin görmek ve görünmek için gittiği bu şık lokantadan uzak durmak için ısrar ettim. Ama aldırmadı. Onu tanıyan garsonlar buyurun Tarık Bey diyerek bizi güzel bir masaya oturttular. Kocaman menüler geldi. Tarık'a sen seç dedim. Gerçekten de güzel şeyler seçti. Bugünlerde iyi yiyip kuvvetli olman lazım diyordu. Yani şoför gibi düşünüyordu. Birisinin ufku sandaldan alınacak ekmek arası balıkla, ötekinin Paper Moon gibi dünya çapında bir lokantayla sınırlıydı ama mantık aynı mantıktı. Her zaman tıklım tıklım dolu olan, yer bulunamayan lokanta nispeten tenhaydı. Çünkü büyük kriz birçok iş adamını vurmuştu. Kayıpları yemek paralarını etkilemese bile böyle pahalı yerlerde görünerek göze batmak istemiyorlardı. Yoksul kesimden olanlar zaten gelmezdi buraya. Tarık'la, lokantayla, yemekle, çevre masalarda oturanlarla biraz oyalanıyordum doğrusu. Ama içimdeki acı geçmemişti. Durup durup bıçak gibi saplanıyordu yüreğimi. Uğradığım haksızlık ve iftiralar canımı çok yakmıştı. Hele o gazetenin tavrı. Yemek geldikten sonra Tarık'a bana iyi bir avukat bulup bulmadığını sordum. Biraz sakinleştin mi diye sordum. Ne demek sakinleştin mi? Biraz önce işimden kovuldum. Basın beni bütün Türkiye'ye rezil etti. Oğluma ne diyeceğimi bilemiyorum. Nasıl sakinleşeceğim? Beni sakin bir şekilde dinlemen çok önemli dedi. Avukatla konuşmadım. Ne? Çünkü bu avukatlık bir iş değil. En azından gazetenin yalanını yüzüne vurur, tekzip yayımlatırım, hakaret davası açarım. Bu arada garson yemeklerden memnun olup olmadığımızı sordu. Güzel olduğunu söyleyip teşekkür ettik. Benim isteğim üzerine su içiyordum. Lexotanil üstüne bir de şarap içersem ne olurdum bilemiyordum. Tarık, bak dedi. Diyelim ki avukatla konuştuk. O da bir tekzip metni hazırladı. Mahkemeye gidecek, alınabilirse tekzip kararı alınacak, gazete isterse bunu basacak. Nasıl isterse. 100 gün bekletme hakları var. Ayrıca yayımlamasa bile bir şey olmaz. Biraz para cezası öder. Diyelim ki yayımladı. Sen aylar sonra olayı tekrar hatırlatmış, gündeme getirmiş olacaksın. Peki hakaret ve tazminat davası? Bu ülkede en basit dava 5 yıl sürüyor. Sonra bir de Yargıtay safhası var. Dosya birkaç yılda orada bekliyor. Eğer bozulursa her şey yeniden başlıyor. 5-10 yıl sonra davayı kazansan ne olur, kazanmasan ne olur? Durum gerçekten bu kadar çaresiz mi? Evet dedim. Ne yazık ki böyle. Hukuk sistemi tıkandı, işlemiyor. Bu yüzden gel bu işlerden vazgeç. Yıpranırsın, üzülürsün. Her mahkemeye gidişin haberin tazelenmesine yol açar. Peki bu ülkede bir yurttaş hakkını nasıl arar? Kestirme ve net bir cevap verdi. Arayamaz. 30 yıl karara bağlanamayan ve bu yüzden katillerin zaman aşımından yararlandığı davalar olduğunu biliyor musun? 30 yıl mı? Evet, 30 yıl. Anlattıklarından dolayı derin bir umutsuzluğa kapılmıştım. Yemekler boğazıma tıkanıyordu. Peki ne yapacağım ben? Önce çatalınla oynamayı bırakıp yemeğini bitireceksin. Sonra eve gideceksin, uzun bir uyku çekecek ve yarını bekleyeceksin. Sonra yarın gazetede lehinde bir haber çıkacak ve seni suçlayan herkese o gazeteyi gösterecek, bir yanlışlık olduğunu söyleyeceksin. Yoksa arkadaşınla konuştun mu? Elbette. Sen dediklerimi yap. Sonrasını düşünürüz. Panakotta yer misin? Hayır deyip güldüm. Niye gülüyorsun? Dedi. Bugün herkes bana bir şeyler yedirmeye çalışıyor dedim. Param artmaya devam ediyor mu? Elbette. İyi, çok ihtiyacım olacak. Çünkü artık resmen işsiz bir vatandaşım. Kalkmadan önce üzülme dedi. Sana iş mi yok? Tarık beni eve bıraktıktan sonra salonda oturup uzun uzun düşündüm. Bu zor günümde bir dost desteği müthiş iyi gelmiş, içimi ferahlatmıştı. Gerçi biraz züppeydi. Pahalı saatlere, marka giyimlere, şık arabalara ve gösteriş yapmaya düşkündü. Playboy'du yani. Hiç benim tipim değildi. Benimle aynı değer ölçülerini paylaşmıyordu. Ama iyi bir yüreği vardı. Bu dostluğu içimi minnet duygularıyla doldurmuştu. Eğer Kerem bugün de bir şey duymadıysa hiçbir şey söylemeyecektim. Ertesi gün düzgün gazete haberinden sonra konuşacaktım. O da çıkarsa. Hiç güvenim yoktu ama Tarık pek emin konuşuyordu. Sessiz evde tek başıma otururken bile kendimi yalnız hissetmiyordum. Salondaki köknarın varlığı bana böyle anlarda iyi geliyordu. Gidip mutfaktan sürahiyi aldım ve onu suladım. Anneannemin yüzünü okşar gibi yapraklarını sevdim. Sakinleştirici ilacın ve yemeğin etkisiyle içim geçer gibi oldu. Salondaki divana kıvrıldım. Zaten geceden de uykusuzdum. Uykumda deprem olmaya başladığını sanıyorum. Uzandığım kanepe inip inip çıkıyor, müthiş bir biçimde sarsılıyor. Neredeyse üzerinden düşeceğim. Beklenen büyük deprem geldi galiba diye düşünüyorum ve rahatlıyorum. Çünkü herkes ölecek, üniversitedekiler de, gazetedekiler de. Nedense oğlumun ölümü aklıma gelmiyor. Mutlu bir biçimde sallanıp duruyorum. Uzaktan türbülans gibi sesler geliyor. Anonslar duyuluyor. Birisi omzumu dürtüyor. Hanımefendi lütfen kemerinizi bağlayın diyor. Bakıyorum bana yardımcı olan hostes Renata. Bir türbülans bölgesindeyiz. Anonsları duymadınız galiba. Affedersiniz diyorum. Uyku sersemliği içinde kemerimi bağlıyorum. Koca uçak sarsılıp duruyor. Başımızın üstündeki dolaplar bile gıcırdıyor. Uyuyup kalmışım. Bu arada pencereler açılmış. Uçağın içi aydınlık. Herkesin kahvaltı tepsisi önünde. Sallanan uçakta portakal suları, kahveler, çaylar devrilmesin diye elleriyle tutuyorlar. Hostesler servise ara vermiş. Gece battaniye altında birbiriyle uğraşan çift derin ve mutlu bir uykudan uyanmışlar. Yüzleri pırıl pırıl parlıyor, göz göze bakıyorlar. Ah gençliğin o güzel uykuları. Bu sözü kim söylemişti? Tabii ki Max. Ondan bir e-posta almıştım. Rahat gittiğini, geçen haftayı hiç unutamayacağını yazıyor ve benim nasıl olduğumu soruyordu. Başım senin yüzünden belada diyemeyeceğim için kısaca iyiyim diye cevap vermiştim.